Ayrım 48, Yıkılan Servet, Ken Follett, sayfa 535. Maisie, kendinizi bir an evlenmemiş bir hizmetçi kızın yerine koyun dedi genel müdüre. Adam şaşkın şaşkın bakındı. Maisie gülmemeye çalışarak, anne olunca sonuçlarını düşünün bir. Önce evinizi ve işinizi kaybedeceksiniz, hiçbir desteğiniz kalmayacak dünyada, üstelik çocuğunuz da babasız olacak. Ama neyse ki Bayan Greenborn'un Southwark'taki hastanesi var. Ben de gider doğumu orada yaparım demek yok. Çünkü benim hastanem genç kızları ahlaksızlığa teşvik etmez. Ben sadece onları sokaklarda doğum yapmaktan kurtarmaya çalışıyorum. Maisie'nin öbür yanında oturmakta olan kardeşi Dan söze karışarak, benim bugünlerde parlamentoya sunacağım bankaları küçük tasarruf sahiplerinin çıkarlarını korumaya zorlayan bankacılık yasa tasarısına benziyor dedi. Evet biliyorum dedi adam. Dan devamla bazıları böyle bir yasanın bankaları iflasa teşvik edeceğini söylüyor ama bu saçma. Hiçbir bankacı hiçbir koşulda böyle bir şey istemez dedi. İstemez tabii. Bir bankacının iş yaparken Bournemouth'tan bir dul kadını beş parasız bırakmak cesaretini göstermek hiç aklına gelmeyecektir. Çünkü o yalnız kendi varlığını düşünür. Tıpkı gayrimeşru çocukları ortada bırakmanın vicdansız erkekleri hizmetçi kızlara tecavüz etmelerine engel olamayacağı gibi. Ne demek istediğinizi anlıyorum dedi genel müdür üzgün bir ifadeyle. Ben çok orijinal bir benzetme. Maisie adamcağızı yeterince üzdüklerini düşünerek onu keklik kızartmasıyla baş başa bırakmak için başını öbür yana çevirdi. Dan Maisie'ye dikkat ettin mi bilmiyorum. Soyluluk rütbesi çoğu kez layık olmayanlara veriliyor. Şu Hugh'a bak bir de kuzeni Edward'a. Hugh dürüst, yetenekli ve çok çalışkan bir insan. Oysa Edward aptal, tembel ve değersiz. Ne var ki Edward Whitehaven kontu oldu da Hugh sadece Bay Plaster olarak kaldı. Maisie hiç Hugh'a bakmamaya çalışıyordu. Gerçi yemeğe çağrılı olmasına çok sevinmişti. Ama onu ailesiyle birlikte görmek Maisie'ye çok acı veriyordu. Karısı, çocukları, annesi ve kız kardeşi Maisie'yi içlerine almayan kapalı bir aile çevresi oluşturmuşlardı. Nora ile mutsuz bir evlilik yaptığını biliyordu. Birbirleriyle konuşurken bile belli oluyordu bu. Birbirlerine dokunmadan, gülümsemeden konuşuyorlardı. Hiç sevgi yoktu aralarında. Ama bu bir teselli olamazdı onun için. Çünkü onlar için de Maisie'nin yer almadığı bir aileydiler. Maisie bu düğüne hiç gelmemiş olmayı çok isterdi. Bir hizmetkar Hugh'un yanına yaklaşarak alçak sesle ''Sizi bankadan telefonla arıyorlar efendim'' dedi. ''Hugh şimdi konuşamam'' dedi. Birkaç dakika sonra uşağı geldi. ''Bankadan Bay Mulberry telefonda efendim sizi istiyor.'' Hugh sinirlendi. ''Şimdi konuşamam.'' ''Peki efendim.'' Uşak döndü yürüdü. ''Hayır bir dakika.'' dedi Hugh. Mulberry, Hugh'un şu anda düğün yemeğinde olduğunu biliyordu. Akıllı ve sorumlu bir insandı. Ciddi bir sorun olmasa Hugh'la konuşmakta bu kadar ısrar etmezdi. ''Evet, ciddi bir sorun.'' Hugh bir an korkudan ne yapacağını şaşırdı. ''En iyisi gidip şununla konuşayım.'' dedi. Ayağa kalkarak ''Kusura bakma anneciğim, ilgilenmem gereken bir sorun var da.'' dedi. Telaş içinde çadırdan çıktı, çimlerin üzerinden yürüyerek eve girdi. Telefon kütüphanedeydi, aleti kaldırarak, ''Alo, ben Hugh Plaster'' dedi. Telefondaki ses hemen tanıdı, ''Ben Mulberry, özür dilerim, sizi...'' ''Ne oldu?'' ''New York'tan bir telgraf var, Kordova'da savaş başlamış.'' ''Hayır, olamaz.'' Hugh içinde, ailesi ve banka içinde korkunç bir haberdi bu. Bundan daha kötü bir şey olamazdı. Mulberry devam etti. Gerçekte bir iç savaş bu, bir başkaldırı. Miranda ailesine mensup kuvvetler başkent Palma'ya saldırmış. Hugh'un kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. Güçleri hakkında ayrıntılı bilgi var mı? Eğer asi kuvvetler hemen yok edilse bir umut var demekti. Başkan Garcia kaçmış. Lanet olsun, demek durum çok ciddiydi. Mickey'e de Edward'a da küfrü bastı. Başka ne haber var? Kordova şubemizden bir telgraf daha var ama henüz deşifre edilmedi. Hazır olunca bana hemen telefon et. Baş üstüne efendim. Hugh telefonun kolunu çevirerek santralı buldu ve ona bankanın borsa simsarının adını verdi. Adamın telefona çağrılmasını bekledi. Danby, ben Hugh Plaster şu Kordova tahvillerini soracaktım. Fiyatını yarıya indirdiğimiz halde hiç alan yok. Hugh yarı fiyatına diye yeniledi içinden. Bu Plaster'ların iflası demekti. İçini bir umutsuzluk kapladı. Daha ne kadar düşer bu fiyatlar? Sanırım sıfıra kadar. Böyle bir iç savaş sürerken hiç kimse devlet tahvillerine ilgi göstermez. Sıfır demek. Plaster'lar 2,5 milyon pound kaybediyor demekti. Bilançoyu yavaş yavaş rayına oturtmak umudu da kalmamıştı artık. Diyelim ki birkaç saat içinde isyancılar yenildi. O zaman ne olur? O zaman bile bu bonoları satın alacak kimselerin çıkacağını sanmam dedi Danby. Yatırım sahipleri beklemeyi yeğleyeceklerdir. En iyi bir tahminle güven ortamının oluşması için gene de 5 ya da 6 hafta ister. Anlıyorum. Hugh Danby'nin haklı olduğunu biliyordu. Simsar Hugh'un sezgilerini doğrulamış oluyordu. Ne diyecektim? Plaster, bankanızın durumu iyidir değil mi? Bunu sorarken Danby'nin sesi biraz endişeliydi. Size bu tahvillerden biraz kalmıştı galiba. Santa Maria tahvillerinden çok az sattığını söylenmişti de. Hugh biraz duraladı. Yalan söylemekten nefret ederdi ama gerçeği söylemekle bankayı mahvederdi. Bu Kordova tahvillerinden çok kaldı elimizde Danby dedi ama buna karşılık başka aktiflerimiz var bizim. Çok iyi. Şimdi konuklarımla ilgilenmem gerek dedi Hugh. Aslında tekrar konuklarının yanına dönmek niyetinde değildi. Ama karşısındakine hiç de bozulmadığı izlenimi vermek istemişti. 300 konuğa yemek veriyorum. Bugün kız kardeşim evleniyor da. İşittim. Tebrikler. Hoşça kal. Başka bir numarayı istemeye kalmadan Mulberry tekrar telefon etti. Koloni Bankası'ndan Bay Cunliffe burada efendim. Mulberry'nin heyecandan sesi titriyordu. Verdikleri borcun geri ödenmesini istiyor. Hugh lanet olsun dedi kızgın bir sesle. Koloni Bankası bunalımı atlatması için Plaster'lara istendiğinde derhal geri ödenmek üzere 1 milyon pound borç vermişti. Cunliffe haberi öğrenince Kordova tahvillerinin düşeceğini anlamıştı. Plaster Bankası'nın çok sıkışacağını iyi biliyordu. Doğal olarak banka iflas etmeden parasını almak isterdi. Bu da birincisiydi, arkası gelecekti. Yarın sabah bankaya para yatıranlar kapıya dayanarak paralarını isteyeceklerdi. Ve Hugh onlara ödeme yapamayacaktı. 1 milyon poundumuz var mı Mulberry? Yok efendim. Bir anda dünya başına yıkılıyormuş gibi oldu. Kendini yaşlanmış hissetti. Bu onun sonuydu. Bu bankacının karabasanıydı. Alacaklılar paralarını istedikleri halde bankanın bunu ödeyememesi demekti bu. Hugh'un başına gelen de buydu. Ortaklar düğünde oldukları şu sırada çek imzalamaya yetkin olmadığını söylersin Bay Cunliffe. Peki efendim. Bir şey daha. Nedir efendim? Hugh durdu. Başka seçeneği kalmadığını anladı. Ama o korkunç sözcükleri söylemeye hala içi el vermiyordu. Gözlerini kapadı. En iyisi bu işi bitirmekti. Bir şey daha var Mulberry dedi. En iyisi sen bankanın kapılarını kapat. Nasıl olur Bay Hugh? Çok üzgünüm Mulberry. Hattın öteki ucundan garip bir ses gelmeye başladı. Belli ki Mulberry ağlıyordu. Telefonu yerine koydu. Kütüphanesinin kitap raflarına bakarken Plaster Bankası'nın görkemli cephesi gözlerinin önüne geldi. Sonra süslü demir kapıların kapandığını görür gibi oldu. Gelip geçenlerin durup durup bakacaklarını düşündü. Çok geçmeden bir kalabalık kapalı kapıları birbirine göstererek heyecanlı bir sohbete dalacaklardı. Plaster Bankası'nın battığı haberi bir benzin deposunu saran yangın gibi hızla bütün kente yayılacaktı. Plaster'lar iflas etti. Hugh yüzünü ellerinin içine gömdü. İkinci kısım. Hiçbirimizin tek bir penisi kalmadı dedi Hugh. Önce hiç kimse bir şey anlamadı bu sözlerden. Anlamadıkları gözlerinden okunuyordu. Herkes Hugh'un konuk odasında toplanmıştı. Karısı Nora bütün ağaç mobilyaları kumaşlarla donattığından ve de her yeri tıkış tıkış süs eşyalarıyla doldurduğundan salon karma karışıktı. Konuklar sonunda gitmişlerdi. Parti sona ermeden Hugh hiç kimseye kötü haberden söz etmemişti. Aile bireyleri düğüne geldikleri cici giysilerini hala üzerlerinden çıkarmamışlardı. Augusta ile Edward somurtuk bir yüzle yan yana oturuyorlardı. Habere inanmıyormuş gibi bir halleri vardı. Samuel amca Hugh'un yanına oturdu. Öteki ortaklar küçük William, binbaşı Hartshorn ve Sir Harry, karıları Beatrice, Madeleine ve Clementine'in oturdukları divanın arkasında ayakta duruyorlardı. Nora yediklerinden ve içtiği şampanyalardan yüzü kıpkırmızı bir halde şöminenin yanında duran sandalyesine oturdu. Gelinle damat Nick ve Dottie el ele tutuşmuşlardı. Çok korktukları hemen belli oluyordu. Yeni evlilere en çok üzülen de Hugh'du. Dottie'nin drahoması da gitti Nick dedi. Korkarım bütün planlarımız suya düştü. Madeleine yenge cırtlak bir sesle ''Giden müdür sensin, senin yüzünden olmuştur.'' dedi. Böyle konuşarak aptal ve kötü niyetli olduğunu gösteriyordu. Peşin yargılı bir tepkiydi. Gene de Hugh'u incitirdi. Böyle bir sonu önlemek için bunca savaşın verdikten sonra onu suçlaması çok adaletsizlik oluyordu. Bunun üzerine genç kardeşi William beklenmedik bir çıkış yaparak onu eleştirdi. ''Saçmalıyorsun Madeleine'' dedi. ''Edward hepimizi aldattı ve şu anda hiçbir değer taşımayan Cordova tahvilleriyle bankayı altından kalkamayacağı bir yükün altına soktu.'' Onun bu dürüst tavrı Hugh'u çok sevindirdi. ''Bu suçlama onu genel müdür yapan bizleri de bağlar.'' diyerek konuşmasını tamamladı. Bunları söylerken bir yandan da Augusta'ya bakıyordu. Nora şaşkınlık içinde ''Hiç paramız kalmasın, nasıl olur bu?'' dedi. Hugh gayet ağır başlı ama bu doğru dedi. Bütün paralarımız bankada, ne var ki banka iflas etti. Karısı şu olanları anlaması haksız değildi çünkü o bankacı bir aile ortamında yetişmemişti. Augusta yerinden kalkarak şömineye doğru yürüdü. Hugh onun oğlunu savunmaya çalışıp çalışmayacağını merak ediyordu. Ama o kadar da aptal değildi. Kimin hatası yüzünden olduğu önemli değil dedi. Ne kadarını kurtarırsak kârdır. Şu anda bankada hala altın ya da banknot bir haydi para olmalı. Alacaklar harekete geçmeden biz bu paraları alıp emin bir yerde tutmalıyız. Sonra da... Hugh hemen onun sözünü keserek böyle bir şey yapmayacağız diyerek şiddetle karşı çıktı. O bizim paramız değil artık. Elbette bizim paramız diyerek bağırdı Augusta. Sakin ol, otur şuraya Augusta, yoksa hizmetkarlarla seni dışarı attırırım. Ondan hiç beklemediği halde hemen sustu ama yerine oturmadı. Hugh konuşmasını sürdürdü. Bankada para var. İflasımız resmen açıklanmadığı için bazı alacaklılarımızı kendimiz seçebiliriz. Önce hepiniz hizmetçilerinize yol vereceksiniz. Onları ne kadar alacaklı olduklarına dair bir yazıyı da bankanın yan kapısına gönderirseniz hepsinin parasını ödeyeceğim. Alışveriş yaptığınız bütün esnaf ya da dükkancılara ne kadar alacaklı olduklarını gösteren birer hesap durumu hazırlamalarını söyleyin. Bugünkü tarihe kadar olan alacakları olduğu gibi ödenecektir. Bundan sonraki alışverişleriniz için hiçbir ödeme yapmam. Augusta kızgın bir sesle ''Sen kim oluyorsun da hizmetçilerime yol vermemi istiyorsun benden?'' dedi. Hugh buna kendileri de neden olsa içinde bulundukları şu kötü durumda onların duygularını paylaşmaya hazırlanırken böylesi aptalca sözler sıkıntı veriyordu insana. Hugh, ''Eğer sen yol vermezsen onlara ücretleri ödenmeyince onlar işlerini bırakacaklar.'' diyerek tersledi onu. ''Augusta yenge, hiç paran kalmadığını anlamaya çalış artık.'' ''Augusta çok gülünç.'' diyerek söylendi. ''Nora, ben hizmetçilerimize yol veremem. Böyle bir evde hizmetçiler olmadan yaşamak ne mümkün?'' diyerek konuşmaya başladı. ''Bu sıkıntılara gerek kalmayacak.'' dedi Hugh. ''Böyle bir evde oturmayacaksın artık. Çünkü onu satmak zorunda kalacağım.'' Hepimiz evlerimizi, mobilyalarımızı, resim ve heykellerimizi, şarap mahzenlerimizi ve de mücevherlerimizi satmak zorunda kalacağız. Çok saçma diye bağırdı Augusta. Hugh yasa böyle emrediyor diye karşılık verdi. Her ortak bu çeşit borçlar için şahsen sorumlu tutuluyor.
Ben ortak değilim ki dedi Augusta.
Ama Edward ortak, genel müdürlükten istifa etti ama kağıt üzerinde de olsa ortaklığı sürüyor. Evinizin sahibi de o. Çünkü Joseph onu Edward'a bıraktı.
Nora öyle de olsa bir yerde oturmak zorundayız dedi.
Yarın ilk iş küçük ve ucuz birer kiralık ev aramalıyız kendimize. Şöyle küçük bir şey bulursanız buna alacakların bir itirazı olmaz. Eğer olursa tekrar aramaya koyulursunuz.
Augusta, benim yeni bir eve taşınmaya hiç niyetim yok, işte o kadar diyerek kesip attı. Sanırım herkes benim gibi düşünüyordur.
Görümcesine doğru döndü. Madlen, sen ne düşünüyorsun?
Haklısın Augusta dedi Madlen. Sen neredeysen ben ve George'la oradayız. Çok saçma bir şey bu. Biz fakirler gibi yaşayamayız.
Hugh onlardan nefret ediyordu. Kibir ve aptallıklarının kurbanı oldukları halde hala gerçeklere gözlerini kapatıyorlardı. Eninde sonunda bu hayallerden vazgeçmek zorunda kalacaklardı. Ama artık kendilerine ait olmayan servete sımsıkı sarılmaya devam ederlerse ailenin şerefini de ailenin servetini de mahvetmiş olacaklardı. Zenginlikte de yoksullukta da güzel olanın dürüstlük olduğunu onlara öğretecekti. Aralarında çetin bir mücadele başlıyordu. Öyle de olsa peşini bırakmak niyetinde değildi.
Augusta kızına dönerek ''Clementine, umarım sen ve Harry de Madeleine ve George ile aynı fikirdesinizdir.'' dedi.
Clementine ''Hayır anne'' dedi.
Augusta'nın şaşkınlıktan ağzı açık kaldı.
Hugh de onun kadar şaşırmıştı. Ne tuhaf, kuzeni Clementine annesine karşı çıkıyordu. Hugh aileden hiç değilse bir kişi sağduyu sahibi çıktı dedi içinden.
''Clementine, bütün bu felaket seni dinlediğimiz için başımıza geldi. Eğer Edward yerine Hugh'u genel müdür yapmış olsaydık Karun kadar zengin olurduk.'' dedi.
Hugh yavaş yavaş rahatlıyordu. Aile bireylerinin bir kısmı onun ne yapmaya çalıştığını anlıyordu.
''Clementine, biz yanıldık anne.'' diyerek devam etti. ''Sen bizi mahvettin. Bir daha senin söylediklerine inanmayacağım.'' Hugh haklıydı. En iyisi bu korkunç felaketten bizi kurtarabilmesi için ona fırsat verelim.
William, çok haklısın Clementine dedi. Hugh ne derse ona göre hareket etmeliyiz. Cepheler iyice belirmişti. William, Samuel ve kocası Sir Harry'i etkileyen Clementine Hugh'un tarafındaydı. Bunlar dürüst ve efendice davranmaya çalışacaklardı. Hugh'un karşısında Augusta, Edward ve binbaşı Hartshorn adına konuşan Madeleine vardı. Bunlar ne koparabilirsek kârdır diyerek aile şerefini ayaklar altına alacaklardı. Bir ara Nora küstah bir edayla ''Siz beni bu evden zor çıkarırsınız.'' dedi. Hugh'un hiç hoşuna gitmedi bu. Kendi karısı düşman saflarına geçmişti. Hüzünlü bir sesle ''Bu odada karısına ya da kocasına karşı çıkan tek sen varsın.'' dedi. ''Hiç mi bana bir sadakat borcun yoktu?''
Nora başını dikleştirerek ''Ben seninle yoksulluk içinde yaşamak için evlenmedim ki.'' dedi.
''Öyle de olsa bu evi terk edeceksin.'' dedi Hugh. Sonra öteki direnenlere döndü. Augusta, Edward, Madeleine ve binbaşı Hartshorn'a hitap ederek ''Sonunda hepiniz gerçekleri kabul etmek zorunda kalacaksınız.'' dedi. ''Eğer şimdi bunu adam gibi kabul etmezseniz ileride polis ve icra memurlarıyla hem dünyayı rezil olarak kabul edeceksiniz.'' Gazete muhabirleri de devreye girince ücretlerini ödemediğiniz hizmetçilerinizce aşağılanacak, ciğeri beş para etmez insanlar tarafından horlanacaksınız.
Göreceğiz bakalım dedi Augusta.
Herkes gittikten sonra Hugh şöminenin karşısına geçip banka alacaklılarına paralarının nasıl ödeneceğini düşünerek kafasını zorlamaya çalıştı. Plaster Bankası'nın resmen göz göre göre iflas etmesine razı olamazdı. Böyle bir şeyi düşünmek bile acı veriyordu insana. Yaşamı boyunca babasının iflası olayı bir gölge gibi izlemişti onu. Mesleğini sürdürdüğü süre boyunca hep şaibeli biri olmadığını kanıtlamaya çalıştı. İçinde hep babasının başına gelen şeyin bir gün kendi başına da geleceği korkusunu taşıdı. Böyle bir şey olursa o da canına kıyabilirdi. Plasterler bankacı olarak tükenmişlerdi. Banka kapılarını alacaklılarının yüzüne kapatmıştı. Bu her şeyin tükendiğini gösteriyordu. Ama uzun vadede banka borçlarını ödeyebilmeliydi. Özellikle ortaklar değerli mal varlıklarını satmaya vicdanları razı olurlarsa. Güneş çoktan batmış, ortalık iyice kararmıştı. Kafasında oluşturduğu planın ayrıntıları ortaya çıkınca Hugh iyiden iyiye umutlanmaya başladı.
48. ayrımın sonu. Sayfa 545.